Sevgili dostum, içinde yaşadığımız bu çağda şeytani tarikatlara verilecek olan cevap nedir? Her şeyden önce bunlarla hiçbir şekilde alışverişimizin olmaması gerekir. Şeytana tapınan kişilerle hiçbir ortaklığımız, ilişkimiz ve bağımız olmamalıdır. Öte yandan da hiçbir zaman kendimizi şeytani tarikatlara kaptırmayacak kadar akıllı ve zeki olduğumuzu düşünmememiz gerekir. Yunanlılar kendi imparatorlukları döneminde akıllı insanlardı ama aynı zamanda sık sık Delfi'ye de giderlerdi. Yahudilerin Delfi'de bulunan mağaradaki yaprakların esişini yorumlama biçimleri Yunan ordularının denize açılmalarına ya da kralın tahta geçmesine veya tahtından düşmesine neden olabilmekteydi. Sırf kahinlerin ağzından çıkabilecek birkaç söz tüm tarihin akışını değiştirebiliyordu. Onların sadece doğaüstü inançları izlediklerini düşünüyorsanız yanılırsınız. Öyle inanırım ki şeytan bunu Yunan İmparatorluğunu yönlendirmek için kullandı. Ülkeleri yöneten başkanların, bakanların birçoğu zaman zaman medyumlara, falcılara danıştıklarını gazete veya televizyon haberlerinde açıkça ifade ederler ve ben bunun için kaygılanırım. Korkarım ki bize ve dünya insanlarına yön verenlerin bazıları kılavuzluklarını yanlış ve tehlikeli kaynaklardan almaktadır. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Yapılacak şey Mesih'e dönmektir. O üzerinde güvenle sarsılmadan durabileceğimiz sağlam kayamızdır. Ve aynı zamanda temelimizdir. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için nedir? 1. Petrus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunu şöyle ifade eder. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş tacı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir der. Bence şeytani tarikatlara katılan insanlar önce Tanrı'nın sözlerini, kurtuluş haberini duymuş olan ama bu sözlere kulaklarını tıkamış olan insanlardan oluşur. İnsanlar Tanrı'nın gerçeğini reddedince Tanrı böyle kişiler için 2. Senanikler 2. bölüm 11. ayette işte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor der. Bu ilke bugün de hala işlemekte olan bir ilkedir. Rab İsa Mesih kendisini taş olarak adlandırmakla çok çarpıcı bir açıklamada bulunur. Matta 21. bölüm 44. ayet. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Size ne olup olmayacağınızı sizin bu taşa göstereceğiniz tepki belirleyecektir. Ya siz bu taşın üzerine düşeceksiniz ya da bu taş sizin üzerinize düşecek. İsa Mesih'i iddialarıyla beraber Rab ve kurtarıcınız olarak kabul edebilir, ona iman edebilirsiniz. Evet, bir günahlı olarak ona gelip kendinizi ona bırakabilir, onun üzerine düşebilirsiniz. Artık kendi benliğinize, gücünüze veya tecrübelerinize güvenmeyip tamamen Rab'be güvenmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin elinizdedir. Yeter ki bunu isteyin. İsteğiniz, vereceğiniz karar sizin tüm geleceğinize de yön verecektir. Ama onu reddedip ona sırtınızı çevirecek olursanız o zaman o sizin üzerinize düşen bir taş olacak ve sizi ezip tuzla buz edecektir kendi sözlerine göre. Diğer bir deyişle o sizin yargıcınız olup bu durumda sizi yargılayacaktır. Daniel peygamber de peygamberlik kitabının 2. bölümünde bu aynı konudan söz eder. Daniel peygamber dünya egemenliklerinin son bulmasından sonra el sürülmeden kesilen taşın yani Rab İsa Mesih'in Tanrı'ya karşı duran her yönetimi ve kişiyi vurmasıyla ilgili bir görüm gördü. Bunları Daniel 2. bölümde özellikle 34, 35 ve 44. ayetlerde bulabilirsiniz. İşte İsa Mesih böyle bir taştır. Kimin üzerine düşerse o kişiyi paramparça eder. Zekeriya peygamber İsa Mesih'i sadece köşenin taşı olarak değil ama aynı zamanda çadır kazığı olarak da adlandırır. Bu gerçekten ilginç bir terimdir. Çadır kazığı demirden ya da tahtadan yapılma, çadırı yerde sağlam tutmaya, germeye yarayan bir araçtır. Çöldeki çadırlarında İsrailoğulları çöl rüzgarlarına dayanabilmeleri için çadırlarını sağlam iplerle sağlam çadır kazıklarına bağlarlardı. Bu kazıklar çöl kumlarında sağlam bir iş görebilmek için oldukça uzun yapılırdı. Burada da Rabbimiz İsa Mesih bir tür çadır kazığına benzetilir. İsa Mesih her şeyi yerli yerinde tutan kişidir. Bizler de bizi imanımızda tutması için Rab İsa Mesih'e güvenmeliyiz. Bu görüntü İsa Mesih ile ilgili gerçekleri oluşturan güzel bir resmi de bize sunmaktadır. Çadır kazığının bir başka görevi daha vardır. Çadırı sağlam tutmak için dışarıya çekilmesinin yanı sıra bazen çadırın içine de çakılır. Bu durumlarda bu kazık bir başka görev daha görürdü. Kadınlar takılarını, erkekler de değerli eşyalarını buraya asarlardı. Bu da Tanrı'nın kendisine ait tüm yüceliği Mesih'in üzerine koyacağının görüntüsünü verir. Yaşaya bu doğrultuda şöyle der 22. bölüm 22 ila 23. ayetlerde. Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak. Kapadığını kimse açamayacak. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım. Ailesi için onur kürsüsü olacak. Her ne kadar ön bildiri el yakımla ilgili yapılmış olsa da Vahiy 3. bölüm 7. ayet bu sözlerin tam olarak gerçekleşmesinin Mesih'in kendisinde olacağını söyler. Babasının evinde izzet kürsüsü olan kişi Mesih'tir. Baba Tanrı'ya ait ne yücelik varsa hepsi İsa Mesih'in üzerinde olacaktır. Bu nedenle İsa'yı kazanmak bu dünyadaki her şeyi kazanmaktan çok daha yararlı ve değerlidir. Dikkat ederseniz Zekeriya peygamber Rab İsa Mesih'i sadece köşe taşı ve çadır kazığı olmakla adlandırmaz. Aynı zamanda savaş yayı da der. Yani hem bir savaşçı hem de bir fatihtir. İsa Mesih yeryüzüne gelip her çeşit haksızlığı ve kötülüğü bu dünyadan kaldıracak olan Mesih'tir. Göğün orduları da onu izleyip ardından gelecektir. Egemenlik sahiplerinin hepsini kovacak olan da yine kendisidir. Bu egemenlik sahipleri kimlerdir? Kendilerine keçiler adını verdiği hem siyasi hem de din önderleri olan sahte öğretmenler olacaktır. Zekeriya 10. bölüm 5. ayette savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar. Rab onlarla olduğu için savaşacak ve atlıları utandıracaklar der. Bu sözler büyük sıkıntı döneminde yaşanacak çok karanlık bir zaman bölümünü anlatmaktadır. Tanrı bu dönemde kendi halkının yardımına gelip onları güçlendirecektir. Çünkü bu dönemin bitiminde Mesih gelecektir. Yıllarca Mesih'i reddettiklerinden dolayı elbette onlar için bir umut kalmamıştı. Bu nedenle Romalı başkomutan Titus önderliğinde Roma orduları İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim şehrini çevreleyen duvarları yerle bir etti. Kenti yakıp yıktılar ve İsrail halkı bu olaydan sonra ülkeyi bırakıp dünyanın her bir köşesinde başka ülkelere yayıldı. Her ne kadar bugün İsrail devleti kurulmuş olup birkaç milyon Yahudi İsrail'e dönmüş olsa dahi önde gelen bazı kutsal kitap yorumcuları Yahudi halkının bu dönemde İsrail topraklarında sürekli kalamayacakları görüşündedir. Kutsal kitabın doğru yorumunu tam olarak kestirmek bazen kolay olmasa da yorumcuların çoğunun kesiştiği bir fikir birliğine göre İsrail halkı bugün yaşadıkları İsrail topraklarından bir kez daha sürülecekler ve sonuçta onları bu topraklara Tanrı'nın kendisi geri getirecektir. Yahudileri ülkelerine Tanrı'nın kendisi getirdiği zaman onların bölge halklarıyla bir sorun da kalmayacaktır. Aralarında tam bir barış gerçekleşecektir. Evet, onları ülkelerine Tanrı'nın kendisi geri getirdiği zaman onlar bu topraklarda sürekli barış içerisinde oturacaklar ve oradan tüm dünyaya bereket kaynağı olacaklardır. Zekeriya 10. bölüm 6. ayette Yahuda halkını güçlendireceğim. Yusuf soyunu kurtarıp sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. Çünkü ben onların Tanrısı Rabbim ve onları yanıtlayacağım der. Yahuda evini kuvvetlendireceğim ve Yusuf evini kurtaracağım demektedir Tanrı. Yahuda evi burada tabii ki İsrail'in güneyindeki krallığı, Yusuf evi ise kuzeydeki krallığı işaret eder. Buna göre tüm İsrail ulusu gelecek olan egemenliğin zafer sevincine ve bereketlerine ortak olacaktı. Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemde dahi Babil'den yeni dönen Yahudiler İsrail'in tüm oymaklarından gelen insanlardan oluşmaktaydı. Bunu Beytel'den bir heyet geldiği için biliyoruz. Beytel kuzeydeki bir krallığın başkentlerinden birisiydi. Peki Tanrı onları antlaşmalar arası dediğimiz bu zaman aralığı döneminde niçin koruyacaktı? Bu sorunun yanıtını Tanrı şu sözlerle açıklamaktadır. Titus 3. bölüm 5. ayet. Çünkü onlara merhamet ettim. Bu aynı soruyu bizler de kendimize sorabiliriz. Sizler ve ben nasıl kurtuluyoruz? Kurtuluşumuz doğrulukla, yaptığımız işlerle değil ama Tanrı'nın merhametiyledir. Tanrı merhametinde zengindir. Beni kurtarmak için onun gerçekten çok büyük bir merhameti olmalıydı. Belki sizi kurtarmak için o kadar çok merhamet göstermemiş olabilir. Ama benim gibi bir günahlının bağışlanıp temizlenebilmesi için Tanrı'nın merhametine çok fazla ihtiyacı olmalıydı. Ama hamdolsun, Tanrımız merhamette gerçekten zengindir. İşte onun merhametinin böyle zengin olması nedeniyle Tanrı İsrailoğullarını o dönemde korudu. Eski antlaşmanın son kitabı olan Maleki kitabının yazılmasından sonra Tanrı bir anlamda ortadan çekilmiş ve yeni antlaşma dönemine kadar yaklaşık 400 yıl insanlara bir açıklamada bulunmamıştı. Bu 400 yıllık ara döneminde İsrail halkı belki de Nazi Almanya'sında yaşadıkları dışında tarihlerinin en sıkıntılı ve baskılı dönemini yaşadı. Her ne kadar Tanrı eski antlaşmadaki Maleki kitabıyla yeni antlaşmadaki Matta kitabı arasında kalan bu 400 yıllık dönemde sessiz kaldıysa da Daniel ve Zekeriya peygamberlere verilen peygamberlik sözleri aracılığıyla bu dönemde neler yaşadığıyla ilgili oldukça değerli kayıtlara insanlık sahip oldu. Zekeriya 10. bölüm 7. ayette Efraimliler yiğitler gibi olacaklar. Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak. Çocukları bunu görüp neşelenecek. Yürekleri Rab'de sevinç bulacaklar. Eğer İsrail'in 10 oymağının zaman içerisinde kaybolup gittiğini düşünüyorsanız hatırlatmak isterim ki Efraim Tanrı'nın İsrail'in Kuzey Krallığındaki 10 oymağa verdiği adlardan bir tanesidir. Hoşea kitabına bakarsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Bakın Tanrı ona Hoşea 11. bölüm 8. ayette ne söylüyor? Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl Sevoim'e çeviririm? Yüreğim değişti içimde. Alevlendi acıma duygularım. Bu ayetlerden de görüldüğü gibi Tanrı onları bırakmadı. Onlar kaybolup gitmediler. Bir ulus olarak Tanrı'nın merhameti aracılığıyla korundular. Efraim'den olanlar yiğit gibi olacak diyor. Eski ve yeni antlaşma kayıtları arasında kalan bu 400 yıllık dönemdeki tarih kayıtlarında İsrail ulusuyla ilgili çok ilginç bilgilere rastlarız. Örneğin Suriyeli komutan Antiochus Epifanes'in saldırısına büyük cesaret ve yiğitlikle karşı koyabilmişlerdi. Antiochus Yahudi halkına bu dönemde büyük zulüm yaptıysa da Yahudiler kendilerini koruyabilmişlerdir. Efraim'den olanlar yiğit gibi olacak ve şarap içmiş gibi yürekleri sevinecekler. Bu dönem İsrail ulusu için çok zor bir dönemdi ve pek çok defa Tanrı'dan uzaklaştılar ama aynı zamanda zaman zaman Rab'de sevindikleri dönemlerde oldu. Zekeriya 10. bölüm 8. ayet ıslık çalıp onları toplayacağım. Onları kesinlikle kurtaracağım. Eskiden olduğu gibi yine çoğalacaklar der. Romalı başkomutan Titus'un komutasındaki Roma ordularının Yeruşalim'i yakıp yıktıkları İsa'dan sonra 70'li yıllarda İsrail'de yaşayan Yahudi nüfusunun yaklaşık 12 milyon olduğu düşünülmektedir ki bu sayıda İsrail'de bugün yaşayan Yahudilerin sayısının yaklaşık 3 katıdır. Tanrı burada onlara ıslık çalacağım der. Burada kullanılan Türkçe'ye çevrilen ıslık sözcüğü onun söylemek istediklerini yeterince belirtmez. Birisi arkanızdaki sırada oturup size şşt diye seslenecek olduğunda ne yaparsınız? Döner ve bu kişiye bakar, sonra da ne demek istediğini öğrenmek için beklersiniz. Tanrı da burada onlara seslenmek için ıslık çalacak ve onları bir araya toplayacaktı. Onlara ıslık çalıp kendilerini toplayacağım der. Bu ayetin henüz gerçekleşmemiş olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Çünkü bir sonraki ayet onların yeniden ulusların arasına dağılacaklarından söz eder. Her ne kadar İsa Mesih'in yaşadığı dönemde İsrail'de büyük bir kalabalık Yahudi nüfusu bulunuyorduysa da Rab İsa Mesih kendisi gittikten sonra Yeruşalim'in yıkılacağını açıklıkla önceden bildirir. İsa Mesih İsa'dan sonra yaklaşık 33 yılında çarmıha gerildi. Yeruşalim İsa'dan sonra 70'te Roma orduları tarafından yıkıldı. Bu olaydan sonra İsrail'de yaşayan Yahudiler Roma İmparatorluğu ile dünyanın her köşesine dağılmaya başladılar. Zekeriya 10. bölüm 9. ayette onları halklar arasına dağıttımsa da uzak ülkelerde beni anımsayacaklar. Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler der. Acaba nereye döneceklerdi? İsrail topraklarına mı? Hayır. Burada geri dönecekler kelimesi Tanrı'ya geri dönecekleri anlamında kullanılır. Günümüzde İsrail'e geri dönen Yahudiler henüz Tanrı'ya geri dönmediler. Ben şahsen Yahudilerin İsrail topraklarından çıkartılıp yine diğer ulusların arasına dağılacağı konusundaki kutsal kitap yorumcularının görüşlerine katıldığımı söyleyebilirim. Öyle inanıyorum ki gün gelecek İsrail'e geri dönmüş olan Yahudiler İsrail'deki savaşlar ve kargaşalıklar nedeniyle geldikleri ülkeye geri döneceklerdir. Böyle bir olayın gerçekleşmesini içinde yaşadığımız bu çağda da bekleyebiliriz. Zekeriya 10. bölüm 10. ayette onları Mısır'dan geri getirecek, Asur'dan toplayacağım. Yirat'a, Lübnan'a getireceğim. Onlara yeterince yer bulunmayacak der. Onları Mısır'dan geri getireceğim diyor. Bugün Mısır topraklarında yaşayan Yahudilerin sayısı oldukça azdır. Bu ayette söze edilen gelişme içinde yaşadığımız günlerden çok daha ileride gelecekte yaşanacak olan bir gelişmedir. Ben böyle düşünüyorum. Onları Gilad diyarına ve Lübnan'a getireceğim der Tanrı. Eğer kutsal kitapta Yeşur bölümünü açarsanız orada Lübnan'ın da vaat edilen toprakların sınırları içerisinde olduğunu görürsünüz. Bazı kutsal kitap yorumcuları bal ve süt akan diyar teyminin bugün de çok verimli bir toprak olan Lübnan'ın güney sahillerine kadar uzanan bir bölgeyi kapsadığı görüşündedir. Ben bu görüşe katıldığımı söyleyemem çünkü İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp vaat edilen topraklara öncülerini ilk gönderdiklerinde İsrail'i ülkenin güneyinden girmişler ve girdikleri yerlerde çok verimli topraklarla karşılaşmışlardı. Dağlar, tepeler ormanlarla kaplıydı. Tarlalar, bahçeler meyve ağaçlarıyla doluydu ve ülkeye düşen yağış oranı da çok yüksekti. Ama üst üste birkaç yıl yağmur yağmadığını düşünecek olursanız ülkenin kısa bir zamanda nasıl bir çöle dönüşmüş olacağını da kolaylıkla anlayabilirsiniz. Lübnan vaat edilen toprakların sınırları içerisine kalır. Evet, Tanrı Lübnan'ı bugün Yahudilere vermedi. Ama kutsal kitaptaki ön bildirilere göre Lübnan gelecekte bir gün Yahudilerin olacaktır. Eğer Lübnanlı biriyseniz söylediklerim hoşunuza gitmeyecektir ama endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü bu Mesih'in 1000 yıllık egemenliği başlayıncaya kadar gerçekleşmez. Ama Mesih'in 1000 yıllık egemenliği başladığı zaman her şey o kadar güzel olacak ki toprak alıp vermeler gibi bu tür gelişmeler karşısında hiç aldırmayacaksınız. Rab İsa Mesih o dönemde yeryüzüne gerçek barışı getirecektir. Zekeriya 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sıkıntı denizinden geçecekler. Denizin dalgaları yatışacak. Nil'in bütün derinlikleri kuruyacak. Asur'un gururu alaşağı edilecek. Mısır'ın krallık asası elinden alınacak. Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim. Adıma layık bir yaşam sürdürecekler. Böyle diyor Rab diye yazar. Dikkat ederseniz burada kullanılan dil Tanrı'nın İsrailoğullarını Mısır'dan, tutsaklıktan mucizevi bir şekilde çıkarıp vaat edilen topraklara ilk getirişini yansıtmaktadır ama Tanrı onları ileride bir gün yeniden bir araya getirdiği zaman bu çok daha büyük mucizelere yol açacaktır. O kadar ki Yeremya peygamber bakın bu konuda neler diyor. Yeremya 23. bölüm 7 ve 8. ayetler. Artık insanların İsrail halkını Mısır'dan çıkaran Rabbin varlığı hakkı için demeyecekleri günler geliyor diyor Rab. Bunun yerine İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Böylece kendi topraklarında yaşayacaklar. Diğer bir deyişle Tanrı onları dünyanın dört bir köşesinden öylesine büyük mucizelerle bir araya getirecektir ki bu mucizeler karşısında atalarının Mısır'dan mucizelerle çıkmış olduklarını unutacaklardır. Sevgili dinleyicim, İsrail'in bugünkü bulunduğu topraklara geri döneceğiyle ilgili kutsal yazılardaki peygamberlik sözlerinin tam anlamıyla gerçekleşmiş olduğunu söylemek henüz mümkün değildir. Bu konuda yapılmış olan peygamberlikler daha sonra ilerideki bir gün gerçekleşecektir. Zekeriya 11. bölümde İsa Mesih'in birinci gelişiyle ilgili olarak yapılmış ön bildiriler diğer bir deyişle yük bölümleri bu bölümde son bulur. Bu bölüm bizi Roma İmparatorluğu dönemlerine götürmektedir. Bu dönem kendisinden önceki Makabilerin döneminde olduğu gibi çok karanlık bir dönemi oluşturmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi Zekeriya umut dağıtan bir peygamberdir. Kutsal kitap yorumcularının büyük bir çoğunluğu bu noktaya dikkat çekerler. Zekeriya adının anlamı Rab hatırlar demektir. Zekeriya peygamberin eski antlaşma peygamberlerinin en sonuncularından birisi olması gerçekten de ilginçtir. Bundan sonra yazılan yeni antlaşma kayıtları Rabbin meleğinin başka bir Zekeriya'ya Mesih'in öncüsü olan vaftizci Yahya'yı doğuran Elizabeth'in kocası başkâhin Zekeriya'ya görünmesiyle başlar. Burada da Rabbin kendi halkını unutmadığı, onları hatırladığı görülmektedir. Zekeriya peygamber sadece umut dağıtan bir peygamber değil, aynı zamanda gerçeği bildiren bir peygamberdir. Sadece umut dağıtan bir peygamber olmak yeterli değildir çünkü insanlara sahte umut dağıtan pek çok peygamber gelip geçti. Geçici olarak maddi ve diğer alanlarda çok bereket yaşanacak ama daha sonra batıdan çıkıp gelen güçler İsrail topraklarını ele geçirecek. Önce Büyük İskender, sonra da Roma ordularının baskısı altında İsrail ulusu çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. Bu bölüm koyunları uğruna kendi canını feda edecek olan iyi çobanı da tanıtmaktadır. Bunun yanı sıra tanıtılan bir de akılsız bir çoban vardır. Koyunları eti için boğazlayıp öldüren bu çoban Mesih karşıtı olacak kişiyi simgeler. İsa Mesih ilk gelişinde bir kral olarak reddedilir. Zekeriya 11. bölüm 1. ayette "Ey Lübnan, kapılarını aç ki ateş sedir ağaçlarını yakıp yok etsin" der. Burada güzel ve hoş şeylerin vaat edildiğinden söz edemeyiz. Buna göre Zekeriya'nın döneminden sonra İsrail halkı topraklarından yine atılacak, başka ülkelerde, başka ulusların arasında yaşamak zorunda kalacaktı. Bu ön bildiri tarihte Roma İmparatorluğu'nun orduları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Romalılar da Büyük İskender'in kullandığı yöntemi kullandı. Onlar da İsrail topraklarına kuzeyden geldiler. Bugün Lübnan'a yolunuz düşerse Beyrut'un yukarısında Köpek Deresi denilen bir dere görürsünüz. Oradan geçen dünya uluslarının ünlü komutanlarının adlarını oyarak yazdıkları kayalarla karşılaşırsınız. Bu yazılar çok çeşitli tarihlerde ve çeşitli dillerle yazılmıştır. Tarih içerisinde ordularıyla Orta Doğu'ya yürümüş bütün komutanlar İsrail'e ve Kuzey Afrika'ya bu noktadan geçerek girerlerdi. Celile Gölü, Şeria Nehri ve Ölü Deniz gibi iyi tanıdığımız yerler hep bu bölgededir. Evet, Zekeriya peygamber burada Filistin topraklarına gelen komutanın ilerleyişini anlatır. Lübnan'a sedir ağaçlarını ateş yiyip bitirsin denmektedir. Bir zamanlar Lübnan'ın sedir ağaçları oldukça meşhurdu. İsrail'in büyük krallarından ve peygamberlerinden biri olan Süleyman peygamber, Yeruşalim'deki tapınağın ve kendi sarayının yapımında kullanılacak sedir ağaçlarını Lübnan'dan getirtmişti. Bugün Orta Doğu'da bu ağaçları pek fazla göremezsiniz. Benim gördüğüm en güzel sedir ağacı Yeruşalim'de bir parktaydı. Aslında sedir ağacının yetiştiği en iyi ortam karlı yerlerdir. Özellikle bölgenin yüksek yerleri, kar yağışının bol olduğu dağlık bölgeler bu ağacın yetişmesi için en uygun yerlerdir. Bu bölge dünyanın eski büyük ordularının Mısır, Babil, Med, Pers, Suriye, Yunan, Makedon, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorluk ordularının sık sık uğrak yeri olmuştur. Düşünüyorum ki Zekeriya peygamber burada Filistin topraklarına Romalıların girişini bildirir. Zekeriya 11. bölüm 2. ayette "Ey çam ağacı, haykır! Sedir ağacı yıkıldı, ulu ağaçlar yok oldu. Haykırın ey Başan meşeleri, Gür ormanının ağaçları devrildi" der. Başan'ın meşeleri haykırın diyor. Başan İsrail'in kuzeyindeki bir bölgeye verilen addır. Bu bölgede bir zamanlar çok sayıda meşe ağacı bulunmaktaydı. Zekeriya 11. bölüm 3. ayette "Çobanların haykırışını duy çünkü güzelim otlakları yok oldu. Genç aslanların kükremesini dinle çünkü Şeria ırmağının kıyısındaki ağaçlık yok oldu" der. Çobanların haykırışını duy. Bunlar İsrail halkına sahte bir güvenlik ve yanlış yol gösteren sahte peygamberlerden başkaları değildi. Genç aslanların kükremesini dinle diyor. Burada sözü edilen genç aslanlar egemenliğin mirasçısı olan genç Persler olabilir. Zekeriya 11. bölüm 4. ayette "Tanrım Rab, kesime ayrılmış sürüyü sen güt" diyor der. Kesime ayrılmış sürü. Bu gerçekten çok korkutucu bir şey. Burada sözü edilen sürü Babil sürgününden İsrail topraklarına geri dönen Yahudilerdir. Peki ama bu Yahudiler İsrail topraklarına hangi amaçla ne yapmaya döndüler? Her ne kadar kısa bir bereket zamanı yaşamışlarsa da ülkelerini ellerinden alacak komutan yoldaydı ve çok çeşitli baskı ve zulüm kendilerini bekliyordu. Zekeriya 11. bölüm 5. ayette "Sürüyü satın alanlar koyunları kesiyor ama cezalarını çekmiyorlar. Koyunları satanlar da Tanrı'ya övgüler olsun, zengin oldum" diyorlar. Çobanlar kendi sürülerine acımıyor der. Romalılara geldiğimiz zaman bu insanların başlarına gelen olaylarla ilgili yapmış olan ön bildirilerin çok doğru yapılmış oldukları görülür. Zekeriya 11. bölüm 6. ayette "Çünkü ülkede yaşayan halka artık acımayacağım" diyor Rab. "Herkesi kendi komşusunun ve kralının eline teslim edeceğim. Ülkeyi ezecekler. Ben de halkı ellerinden kurtarmayacağım." Tanrı bütün bunların olmasına izin verdiğini söyler. Çünkü bu insanlar yalnızca kendisinden uzaklaşmamışlar ama aynı zamanda Mesih'i de yeryüzüne geldiği zaman kabul etmemişlerdi.